Sevgili dinleyiciler, sizlerle baş başayız. Cariye ve padişah hikayesinde geldiğimiz noktada acı bir sahnenin izahıyla Mevlana meşguldü ve ona devam ediyoruz. Sevgilinin, cariyenin sevgilisi, kuyumcunun, şunu da söyleyelim, dünya güzelliğini, zevkini, aşkını temsil eden kuyumcunun öldürülüşünü bir zalimlik olarak okuyucu düşünmesin diye Mevlana anlatıyor. Tu guman burdi ki kerdaludeki der sefa gış key hilet paludeki. Sen onun berraklıkta bulanıklık yaptığını sandın. Soruyor Mevlana. Araya girmiş oldum. Süzülmüşlük nasıl buna bulanıklık bırakır? Süzme işlemi, berraklaştırma işlemi nasıl olur da bulanıklık bırakır? Ve devam ediyor. Anlamını okumaya çalışacağım. Bu çaba, bu zahmet ocağın gümüşten değersiz maddeleri çıkarması içindir. İyi ve kötünün imtihanı altının kaynayıp kötü maddeden ayrışması içindir. Burada karşımıza çıkan güçlüklerin, sıkıntıların, eziyetlerin ne mana taşıdığını ifade etmektedir Mevlana. Bu çabalar, bu zahmetler, bu karşılaşılan sıkıntılar iyi ile kötülerin ayrışması içindir. Kur'an-ı Kerim'de şarihlerimiz hemence elbette Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften alıntılarla bu beyitleri izah etmektedirler. Merhum Tahir Mevlevi de hemen bu beyitte ifade etmektedir. Allah ölümü ve hayatı sizin için imtihan olarak yarattı. Mülk suresindeki bu ayet-i kerimeyi hatırlatıyor. Evet. Hayat ve ölüm kim daha güzel amel işleyecek, davranacak diye yaratılmıştır Cenab-ı Hak tarafından. Karşımıza çıkan her türlü hadise, iyi ve kötü hadise. Kim daha makul, kim daha anlayışlı, kim daha güzel davranacak diye birer imtihan vesilesidir, aracıdır. Bu olmalı ki iyi ve kötü ortaya çıksın, ayrılsın. Tıpkı kuyumcu ateşinde, ocağında uygun olmayan maddelerin gümüşten, altından ayrışması gerçekleşmesi gibi. Kuyumcunun ocağında, ateşinde tortular, lüzumsuz veya altın ve gümüşe bulaşmaması gereken maddeler ayrışır. O ateş, iyi olan gümüş ile altını kötü olan malzemeden ayırır. Hayatta tıpkı böyledir. Böyle düşünelim. Böylece o tortuyla, köpükle, hayatın acılarıyla insanlar köpükle ortaya, tortuyla ortaya atılan olumsuz maddeler gibi huylardan, özelliklerden veya hatalardan kurtulma şansına kavuşurlar. Ve kişi acıyla daha olgun, daha sabırlı, daha tevekküllü veya başarıyla, makamla daha olgun ve daha seviyeli olma şansını elde etmektedir, edecektir. Yine hikayemize dönüyoruz ve diyor ki Hazreti Mevlana, padişahın işi Allah'ın ilhamı olmasaydı, yani bu yaptığı kuyumcunun öldürülmesine vesile olma işi, Allah'ın ilhamı bir hakikati ifade, bir sonucun, hayrın ortaya çıkması aracısı olmasaydı, o zaman bu iş, şu yapan padişah, yırtıcı bir köpek olurdu, padişah değil. Bu kısım Hazreti Mevlana'ya ait. Yani işi Allah'ın ilhamı olmasaydı, o yırtıcı bir köpek olurdu, padişah değil. Şehvet, hırs ve nefsi arzudan temizdi. O iyi yaptı, ancak kötü görünen iyi yaptı. Bu ifade, hoş bir ifade. Kötü görünen iyi bir iş yaptı. Kötü görünen iş sonuçta iyilik doğurdu, doğurmaktadır. Nice böyle kötü görülen, vuku anında acı, ızdırap verici görünen hadise, sonuç itibarıyla hayrımıza olmuştur diye bizler de hep söyleriz. Çünkü bu anlatım tarzı bizim ecdadımızın tekrarlamasıyla derin bir kanaldan bizlere kadar ulaşmıştır. Her şeyde bir hayır vardır. Şerden hayır doğar. Efendim, ben bu işte iyilik görüyordum ama, yani bu işin böyle cereyan etmesini bekliyordum ve onu doğru biliyordum ama aksi olmasına rağmen benim için daha iyi oldu, daha hayırlı oldu. Bu tür konuşmaları etrafımızda herkes, birçoğumuz yapar ve yaparız. Dolayısıyla hani biz olan işlerin bir yönünü görmekteyiz. Olmamış olan tarafında kim bilir bizim için çok daha olumsuz şeyler söz konusu olacaktı. Dolayısıyla burada yine muammaya dahil olup, yani bilinmezliğin bir parçası olduğumuzu ve hayatı elimizden geldiğince güzel bir şekilde yaşama çabası içerisinde olmamız gerektiğini düşüneceğiz. Yine Mevlana anlattıklarının yeterli olamayacağını belki düşünmüştür. Bu benim yorumum tabii ki. Tekrar yine örnek getiriyor. Eğer Hızır denizde gemiyi batırdıysa, Hızır'ın batışında 100 doğruluk vardı. Evet, yine Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam yolda giderken, bindikleri gemide, hem de ücretsiz ağırlandıkları gemide yol alırken Hızır Aleyhisselam gemiyi bir miktar tahrip ediyor. Hazreti Musa görünce bize yapılan iyiliğe karşı bu nasıl harekettir diye tekrar soru soruyor, itirazda bulunuyor. Sormaması gerektiği halde anlaşmaya göre ve Hızır Aleyhisselam izah ediyor. İleride zalim bir hükümdar var, sağlam gemilere el koymaktadır. Bu geminin sahipleri ise fakir ve özellikli kişiler. Onlara bu sayede yardımcı oluyorum izahını yapar. Vehmi Musa ba hemen uru hüner, şodezan mehcub tu biper meper. Şimdi burada bizlere uyarıda bulunmaktadır. Bu tür hadiseler karşısında çırpınıp kadere isyan edip çok acı sahnelere düşmemek için bizlere uyarıda bulunuyor. Diyor ki, bütün nur ve hünerine rağmen Musa'nın düşüncesi buna kapalıydı. Sen kanatsız uçma. Bu önemli bir husustur. Vaka Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam arasında geçmektedir ve işin sonunda ortaya çıkan tablonun hayır olduğunu bizatihi Kur'an-ı Kerim bize de haber vermektedir. Mevlana bunu bize uzunca anlatmaktadır. Böyle üstün kişilerin bilinmezlikleri aşamayabileceğini hatırlatarak bize, yani Hazreti Musa bütün bu üstünlüğüne ve peygamberliğine rağmen bu çözümleri, bu muammanın izahını istemiştir. Peki o zaman sizler de ey dinleyenler, ey okuyanlar, ey konuşanlar, yaşayanlar, kanatsız uçmayın, kanat edinin. Uyarıya devam ediyor. An gul surhes tuhuneş mehan, mest aklestu tu mecnuneş mehan. O kırmızı güldür, sen ona kan deme. O akıl sarhoşudur, ona mecnun deme. Padişah'tan söz ediyor. Amacı Müslüman'ın kanı idiyse, ben de adını andıysam kafirim. Mevlana burada çok kesin ve net bir şekilde ifade ediyor ki, padişahın amacı bir Müslüman'ın kanına girmek idiyse, ben de onu andıysam ben kafirim, kafir olurum. Yani aman ha, yine olumsuz düşünmeyin, kani olun. Burada zulme yol açacak asla bir husus yoktur. Böyle bir husus olduysa, olursa bunu anmak bizlere asla ve asla yakışmaz. Ve burada dünya hayatına genelleştirerek bizlere ifade ettiğini düşünebiliriz. Diyor ki Mevlana, Mi belerzet erşezmet hi şakî, bedguman gerded zimet heş muttakî. Arş, zalimin övülmesinden dolayı titrer. Takva sahibi kişi onu övmekle kötü düşünceli olur. Arş-ı âlâ zalim kişinin övülmesiyle titrer, sarsılır. Zalim bir kişi asla övülemez, övülmemelidir ikazını bize yapıyor bu beytiyle Mevlana. Ve konuyla ilgili şu beytlerle devam edelim. Böyle bir padişah öldürdüğü kişiyi talihe ve en iyi makama doğru çeker. Öldürülmesinde onun yararını görmeseydi, o mutlak lütuf öldürmeyi nasıl isterdi? Bu ifadeleri söylerken gözümden kaçan bir beyti anmam, tekrar etmem icap ediyor. Padişahtı ve de çok haberdar bir padişahtı. Özel kişiydi ve Allah'ın has kişisiydi. Bu özellik içerisinde bu hikaye arasında böyle bir vakanın oluşması ve oluşmasındaki ibreti gözler önünde görmemizi sağlamak üzere bu kahraman bu şekilde davranmıştır. Özelliği kesinlikle zalim olmaması, özelliği onun çok hakka yakın, hakkın özel kişilerinden birisi olması. Dolayısıyla böyle bir kişinin attığı adım dışta olumsuz gözükse de sonuçta özde hayırdır, iyiliktir ifade edilmekte. Buna benzer hadiselere işaret etmiştik. Hem Mevlana'dan hem günlük hayatta karşılaştığımız olayları düşünerek bunu görebilirdik demiştik. Burada güzelce bir örnek vermekte Mevlana. Beccemiler zet. Bu hadisenin bağlanması anlamında şu beyti ifade edelim. Öldürülmesinde onun yararını görmeseydi, o mutlak lütuf öldürmeyi nasıl isterdi? Yani burada bir ilahi hikmet vardır. Bilinmezliklere bu şekilde yaklaşmak inançlı insan için huzur vericidir, rahatlatıcıdır. Günlük hayattaki mesela şu örnek acaba tatmin edici midir? Herhalde edicidir. Mevlana da bunu bize örnek olarak vermektedir. Beccemiler zet ezan nişi hecam maderi müşfik derandem şad kam. Çocuk iğnecinin iğnesinden, hacamatçının bıçağından, eski tabirle ifade edelim, titrer, korkar. Şefkatli anne ise o anda neşelidir. Bir sahne, rahatsız çocuk, merhametli anne ve tedaviye çalışan bir hekim. İğnesiyle çocuğa iğne vurmakta, çocuk bağırıp sızlanmakta ama anne kenarda sevgiyle, merhametle, neşeyle oturup beklemekte. Seven insan çocuğunun bu böyle bir korkuya, böyle eziyet olacaksa böyle bir tabloda bulunmasını kabullenir mi? Ama olaylara dışarıdan bakıldığında bunun gibi, bu çocuğun hali gibi çok örnekler görmek mümkündür. Nîm can besitane du sad can dehet, ançi der vehmet neyayet an dehet. Yarım can alır, yüzü can verir, tasavvur edemeyeceğini verir. Hikayemizin başlangıcında kişiler beklediklerini bulamayabilir şeklinde izahlara girmiştik. Hani kişinin testisi vardı, suyu yoktu, suyu buldu, testisi kılındı, kırıldı. Hayatın karşımıza çıkardığı sonuçlar. Hiç beklemediği yerden de kişiye çok şeyler gelir, gelmektedir. Ve şu ifadeyle bu hikayenin sonuna gelmiş oluyoruz, şu beyitle. Tu kıyas ez hiş mi giri velik, dur dur uftadeyi binger tu nik. Sen kendinle mukayese ediyorsun, fakat uzağın uzağına düştün. İyice bak sen. Yani sen olayları kendi düşüncenle, bakışınla, bilginle, becerinle değerlendiriyorsun. Ve böylece de işlerin hakikatinden çok çok uzağa düşmektesin. Sen duruma iyice bir bak, sen kendini iyice bir değerlendir. Bu tablo daha bilgili, daha ölçülü, hakka yakın kişilerin izahıyla anlaşılacaktır, yol bulacaktır. Kendine çözümü bulacak kişi yetkisini vermemelisiniz. Vermemelisin diye tavsiyede bulunmaktadır. Kişi karşılaştırma yaparken neyi ne şekilde yaptığını, karşılaştırdığını bilmek mecburiyetindedir. Duyarlı ve dikkatli olmak zorundadır. Bu duyarlılığa ve dikkate bizi çağırmaktadır Mevlana. Hikayemiz burada bitiyor. Bundan sonra bakkal ve papağan hikayesi karşımıza çıkmaktadır. bir hikaye içerisinde sadece birkaç cümleyle söylemeye çalışırsak, birçok konuyu Mevlana bizlere açıklamıştı. Bunlar başlangıçta edepli olmak gerektiğini, bir işe niyet ettiğinde inşallah demek gerektiğini, yüce kudretin varlığını her an hissetmek gerektiğini, kişinin yaşadığı anı değerlendirmesi gerektiğini, sırlarımızı, tutkularımızı gönlümüzde saklayıp ürün vermesine böylece yol açabileceğimizi, sırrımızı, idealimizi çok açık açıklamamız gerektiğini ifade eder. Gönüldeki dertlerin bize yol açacağını, dış güzellikte, dış dünyadaki güzelliklerin yol açıcı olmadığını, yol kesici olduğunu, renklere, canlılıklara, dünya zevklerine olan tutkunluğun yok olup gideceğini, ancak baki kalıcı zevklerin insana yakıştığını, yaraştığını, hep üst aşka, ilahi aşka yönelmek gerektiğini bizlere anlatmıştı. Zalimin zulmeden kişinin asla ölmemesi gerektiğini, olayları değerlendirirken de değerlendirme ölçümüzün yüksek olmasına gayret etmemiz gerektiğini, dolayısıyla kimi zaman kendi eksik bilgimizle özellikle işleri, olayları veya şahısları değerlendirmede cesaretli olmamamız gerektiğini ifade etmişti. Dolayısıyla bir hikaye örgüsü içerisinde 10 kadar, efendim daha detaylı düşünürsek artırabiliriz de bu rakamı bizlere dünya hayatıyla ilgili birçok noktada bilgiler sunmuştu, bizleri aydınlatmıştı. Burada sözlerime son verirken, bütün bu gündelik hayatımızı canlandıracak, gönlümüzü huzur ve heyecanla dolduracak, azimli ve kararlı işler yapma özelliğini bizlere kazandıracak öğütlerin ve hikmetlerin kulağımızda kalmasını dileyerek sözlerime son veriyorum. İyi günler, iyilikler efendim.